Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Şubat 2026 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin gençlerle soru-cevap bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı "Şükür Nimeti Ziyadeleştirir" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Muhterem efendim, zaman zaman başka bir kardeşimizde gördüğümüz bir üstünlük dolayısıyla gönlümüze söz geçiremeyip haset çukuruna düşebiliyoruz. Bir mümin bu menfi halden kurtulmak için nasıl bir gönül kıvamına erişmeli? Bu hususta ne buyurursunuz? İnsanoğlu menfi ve müspet, yani olumlu ve olumsuz birçok vasıfla donatılmıştır. Zira dünya imtihanı bunu gerektirmektedir. Ancak bu imtihanı kazanmak için insan kendindeki menfilikleri yenmeli ve müspet özelliklerini inkişaf ettirmelidir. Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu günah ve isyanlarla kirleten de elbette ziyan etmiştir." Şems 7-10. Bu menfiliklerden biri olan haset, başkalarına lütfedilen nimetleri kıskanarak bir manada Cenab-ı Hakk'ın taksimine kalben itiraz etmektir. Halbuki dünya nimetlerini İnsanlar arasında dilediği gibi paylaştırmak ancak Rabbimizin yetkisindedir. Ayet-i kerimelerde şöyle buyuruluyor: "Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş göndermeleri için kimini kimine derece derece üstün kıldı. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır." Zuhruf 32. "Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar?" Nisa 54. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup da sizde olmayanı kıskanarak arzulamayın. Nisa 32. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de müminleri hasetten sakındırarak şu mühim ikazlarda bulunuyor: "Hasetten sakının. Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de salih amelleri yakar, bitirir." Size eski ümmetlerin hastalığı sirayet etti. Bu haset ve buğuzdur. Bu kazıyıcıdır, yok edicidir. Bilesiniz ki kazıyıcı, yok edici derken saçı kazır demiyorum. O dini kazıyıcıdır. Bir insanın kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz. İlk haset ve kibir, şeytanın Adem aleyhisselam karşısında benliğe kapılıp Allah'ın emrini icra etmemesiyle vuku bulmuştur. Yine Adem aleyhisselamın asi oğlu Kabil'in takva sahibi olan kardeşi Habil'i katletmesi, Yakup aleyhisselamın kanlı gözyaşları dökmesine sebep olan Hazreti Yusuf'un kardeşleri tarafından kuyuya atılması ve buna benzer hadiseler hep gönüllerde alevlenen haset ateşinin neticesi olarak vuku bulmuştur. İmam Şafii Hazretleri'nin buyurduğu gibi, "Dünyada en huzursuz kimse kalbinde kin ve haset tutandır." Gönlü hasetten temizlemek için yapılması gereken de Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem verdiği şu mühim ölçüye riayettir: "Hayat şartları sizinkinden daha aşağıda olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz için daha uygun bir davranıştır." Kim dini hususunda kendisinden üstün olana bakıp ona tabi olur, dünyası hususunda da kendisinden aşağıda olana bakıp Allah'ın kendisine vermiş olduğu üstünlüğe hamd ederse, Allah o kişiyi şükredici ve sabredici olarak yazar. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir gün, "İnsanların hangisi daha faziletlidir?" diye sorulmuştu. O da cevaben, temiz kalpli, doğru sözlü olan herkes buyurdular. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, doğru sözlü olanı biliyoruz. Peki temiz kalpli olan kimdir diye tekrar sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdular. O kalbinde asla günah, taşkınlık, nefret, samimiyetsizlik ve haset olmayan, takva sahibi, tertemiz insandır. Haset duygusuna kapıldığın zaman Allah'a istiğfarda bulun buyuran Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dualarında hasetten kurtulmayı dile getirirken, bizlere nasıl iltica edeceğimizi de şöyle talim buyurmaktadır. Allah'ım, beni sana şükreden, seni zikreden, senden çekinen, sana karşı itaatkar olan, sende huzur bulan biri eyle. Rabbim, tevbemi kabul buyur ve kusurlarımızı affet. Duamı kabul eyle, delilimi sağlam kıl, kalbime hidayet ver, dilimi doğrult, kalbimden bütün kötü huyları çıkar. Bize bir dostumuz hadsiz hesapsız ikramlarda bulunsa, ona karşı en ufak bir hata işlemekten utanırız. Onu incitecek her türlü hareketten titizlikle sakınırız. Ona karşı hoşnut olacağı güzel davranışlarda bulunup, daima şükran ve minnet hislerimizi ifade etmek isteriz. Bizleri de Rabbimiz hiçbir bedel ödemediğimiz halde yokluktan varlığa çıkardı. Sayısız mahlukat içinde insan olarak yarattı. İslam ve iman nimetleriyle şereflendirdi. En sevgili Resulüne ümmet olma bahtiyarlığına erdirdi. Hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'e muhatap kılma lütfunda bulundu. Peygamber varisi alim ve ariflerin irşatlarından müstefid olmayı nasip etti. Yine içinde bulunduğumuz şu fani alemde Cenab-ı Hak kendisine şükredelim diye biz kullarına sayılamayacak kadar nimetler bahşediyor. Bu nimetler vesilesiyle kimin şükredip kimin de nankörlük edeceği hususunda bizleri imtihana tabi tutuyor. Şükredenlerin ilahi rahmete nail olacağını, nankörlük edenlerin ise kahr-ı ilahiye duçar olacağını beyan ediyor. Fakat şükür sadece dilimizin "Ya Rabbi sana şükürler olsun" demesinden ibaret değildir. Bu lafzi şükrün içini kalbi ve fiili şükürle de doldurmamız şart. Kalbi şükür, nimetlerin asıl sahibinin Allah Teala olduğu şuurunu kalpte sabitlemektir. Fiili şükürse o nimetleri Allah'ın razı olduğu şekilde kullanarak onları rızayı ilahiye vesile kılabilmektir. Bu manada sık sık Allah'ın bizlere ihsan ettiği göz, kulak, vücut sağlığı ve benzeri nimetleri tefekkür etmemiz lazım. Zira biri kaybolduğu zaman kıymetini daha iyi idrak ediyoruz. Mesela, ver gözünü al dünyayı deseler veya sağlığına mukabil sana dünyayı vereceğiz deseler, kim değişmek ister? Bu sebeple insanlara sıkıldığı, bunaldığı zamanlar için şu üç şeyi tavsiye ediyorlar. Evvela hastaneleri dolaş. Orada göreceksin ki sağlığını kaybetmenin verdiği hüzünle insanlar ne kadar muzdarip ve kederlidir. Onların her biri sağlıklı olup dışarıda normal bir halde günlük hayatına devam etmeyi ne kadar çok arzuluyordur. İkincisi, kabirleri dolaş. Zira orada her yaştan mevta bulman mümkündür. Bu sana Allah'ın hayat nimetini tefekkür ettirsin. Henüz son nefes vakti gelmemişken her nefesi onun rızası istikametinde değerlendirmenin gayretinde ol. Mahzun gönülleri sevindir, dertlilerin sıkıntılarını gider, açları doyur. Böylece ilahi rahmeti üzerine celbet. Zira öyle bir gün gelecek ki bu yaptığın hizmetlerin mükafatını misliyle görecek ve bundan son derece bahtiyar olacak, ihmal ettiklerinin de maalesef derin bir pişmanlığını yaşayacaksın. Üçüncüsü, hapishaneleri dolaş. Orada bir anlık öfke neticesinde kendilerini muvakkat bir süre veya ömür boyu dört duvar arasına mahkum eden kimseleri ibretle temaşa et. Dolayısıyla kul, haset çukuruna düşmeden, kendi üzerinde tecelli eden ilahi lütuf ve nimetlerin tefekküründe derinleşecek. Daima hamd ve şükür halinde yaşamaya gayret edecek. Allah yolunda hiç kimsenin görmediği eziyetlere maruz kaldım. En çok çile çemberinden geçen peygamber benim buyuran Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her halükarda şükrederdi. Geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bu durum hakkında kendisine bir şey söylendiğinde şükreden bir kul olmayayım mı buyururdu. Velhasıl mümin elinde olan nimetlerin şükrünü eda etmenin derdinde olacak. Zira şükür ayette bildirildiği üzere nimeti ziyadeleştirir. Şükredilmeyen her nimetse esasen nimet olmaktan çıkmış ağır bir ahiret vebali haline gelmiş demektir. Nimetlerin şükrünü layıkıyla eda edebilmek de kolay bir iş değildir. Mesela aşere-i mübeşşereden olan Abdurrahman bin Avf Hazretleri çok zengin ve cömert bir kuldu. Kendisi aç gezer, başkalarının karnını doyururdu. Kendisi zorluklara katlanır, Müslümanları rahat ettirmeye çalışırdı. Buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Abdurrahman bin Avf'ı gördüğünü, cennete oturduğu yerde emekleyerek girdiğini ve kendisine şöyle dediğini bildiriyor. Ya Resulallah, malımın ve Cenab-ı Hakk'ın ihsanı olan üzerimdeki bütün nimetlerin hesabı dolayısıyla çocukları bile ihtiyarlatacak kadar ağır sıkıntılar geçirdim. Öyle ki bir daha sizi göremeyeceğimi zannettim. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh, kızı Hafsa validemizin birazcık maişetini genişletmesi teklifine karşı "Kızım, yüküm hafif, hesabım kolay olsun" buyurdu. Sonra ekledi. İki dost, Peygamber Efendimiz'de Hazreti Ebu Bekir ve ben, aynı yolda giden üç yolcuya benzeriz. Birincimiz Hazreti Peygamber makamına vardı. Diğeri Ebu Bekir, aynı yoldan giderek birinciye kavuştu. Üçüncü olarak ben de arkadaşlarıma ulaşmak isterim. Eğer fazla yükle gidersem onlara yetişemem. Yoksa sen bu yolun üçüncüsü olmamı istemez misin? Diğer taraftan başkasının sahip olduklarına haset etmek, gönle ağırlık vermenin yanında kendine ikram edilen nimeti küçük görmeye sebebiyet verir. Bu da eldeki nimetlerin kaybolmasına yol açar. Halbuki hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Sizden hanginiz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir. Cenab-ı Hak, hırs ve hasedin salih amelleri yakıp bitiren alevlerinden cümlemizi muhafaza buyursun. Bizleri şükreden kulları arasına dahil eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı "Şükür Nimeti Ziyadeleştirir" başlıklı yazıyı paylaştık. Bir başka yazıyla birliklerimize devam ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Şimdi de Profesör Doktor Soner Duman'ın kaleme aldığı "Kitap İnancı Konusunda Orta Yol Nedir?" başlıklı yazıyı paylaşacağız. İmanın altı şartından biri de Allah'ın insanlara rehberlik etmek üzere peygamberler aracılığıyla bir takım kitaplar gönderdiğine inanmaktır. İmanın diğer şartlarında olduğu gibi kitap inancı konusunda da tarih boyunca bir takım aşırılıklar söz konusu olmuştur. İslam dini her konuda olduğu gibi kitap inancı konusunda da orta yolu ve dengeyi sağlamıştır. Bu yazıda öncelikle kitap inancı konusunda İslam dini dışındaki inanç sistemlerinin veya bu inançlara mensup kimselerin düştüğü aşırılıkları, sonrasında İslam'ın bu konuda çizdiği orta yolu ele alacağız. Kitap konusunda aşırı inançlar. 1. Allah'ın kitaplar gönderdiğini tümden inkar etmek. ateizm Allah'ın varlığını inkar ettiği için onun tarafından bir kitap gönderildiği düşüncesini de zorunlu olarak reddeder. Deistlerse bir tanrının varlığına inandıkları halde dini reddederler. Dolayısıyla tanrı ile insan arasındaki iletişimi sağlamak üzere elçiler ve kitaplar gönderildiğini inkar ederler. Kur'an'ın indirildiği dönemdeki Arap müşrikleri, Allah dışında bir takım varlıklara tanrısal özellikler yakıştırmaları yanında Allah'ın kitap ve peygamberler gönderdiğini reddediyorlardı. Kur'an bu konuya birkaç ayette temas etmiştir. Konuya ilişkin ayetlerin bazıları şöyledir. Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Çünkü Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi dediler. Enam 91. Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak. Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa, onun bekçileri onlara, "Size bu azapla korkutucu bir peygamber gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler. "Evet, doğrusu bize bu azapla korkutan bir peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalan saymış ve Allah'ın bir şey gönderdiği yok. Siz olsa olsa büyük bir sapıklık içindesiniz." demiştik. Mülk 8-9. 2. Allah'ın bazı kitaplarını kabul edip bazılarını inkar etmek. Daha önce kendilerine Allah tarafından kitap indirilmiş olan Yahudiler ve Hristiyanların büyük bir bölümü, kendilerine gönderilen kitaplardan başka Allah tarafından gönderilen diğer kitapları inkar ederek aşırılığa düşmüşlerdir. Zira hepsi de Allah tarafından gönderilmiş olmaları sebebiyle bu kitapların bir bölümünü kabul edip bir bölümünü reddetmek, kendi arzusunu Allah'ın buyruklarının önüne almak demektir. Allah Teala bu konuda şunları söylemektedir. Daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken, kendilerine Allah katından ellerindeki Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelip de Tevrat'tan bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına dikilince onu inkar ettiler. İşte Allah'ın laneti böyle inkarcılardır. Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiğini, Kur'an'ı inkar ederek kendilerini harcamaları ne kötü bir şeydir. Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Ayrıca kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince, biz sadece bize indirilene, Tevrat'a inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Onlara, şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz deyiver. Bakara 89-91. 3. Allah'ın gönderdiği kitabın bir kısmını kabul edip bir kısmını inkar etmek. Kur'an, Yahudilerden bir grubun Tevrat'ta yer alan hükümler arasında ayrımlar yaptıklarını, bazı hükümlere uyup bazılarını ise reddettiklerini belirtir. Konuya ilişkin ayet şu şekildedir. Siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası, dünya hayatında ancak rüsvaylık, kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir. İşte onlar, ahirete karşılık dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir. Bakara 85-86. 4. Allah'ın kitabında yer alan hükümlerin değiştirilmesini istemek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke müşriklerine Kur'an ayetlerini okuduğunda, bu ayetlerde yer alan hükümlerin kendi arzuları ve çıkarlarıyla uyuşmadığını gören müşrikler, Peygamberimize Kur'an üzerinde değişiklik yapması ve kendi istedikleri hususlara yer vermesi halinde ona inanacaklarını belirttiler. Bu husus, Kur'an'da şu şekilde belirtilmektedir. Onlara ayetlerimiz açık açık okunduğu zaman, öldükten sonra bize kavuşmayı beklemeyenler, ya bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben, bana vahyolunandan başkasına uymam. Çünkü Rabbime isyan edersem, elbette büyük günün azabından korkarım. Yunus 15. 5. Allah'ın kitabını tahrif edip değiştirmek. Kur'an, ehli kitabın yani Yahudilerin ve Hristiyanların kendi kutsal kitaplarında bir takım değişiklikler yaparak kitaplarını tahrif ettiklerini, kendi elleriyle yazdıkları kitabı sanki Allah'tan gelmiş gibi takdim ettiklerini belirtir. Konuya ilişkin ayetlerin birinde Rabbimiz şöyle buyurur. Elleriyle bir kitap yazıp, sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için, bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların ve kazandıklarından ötürü vay haline onların. Bakara 79. Kitap konusunda dengeli yaklaşım. Kitap inancı konusunda İslam'ın ortaya koyduğu dengeli yaklaşım, yukarıda belirttiğimiz aşırılıkları barındırmayan şu unsurlardan oluşur. 1. Allah tarafından tarih boyunca bir takım peygamberlere kitaplar gönderilmiştir. Bu kitapların amacı insanlara doğru yolu göstermek, Allah'a kulluğun nasıl yapılacağını öğretmek, insanların anlaşmazlığa düştüğü konularda hüküm vermektir. 2. Allah tarafından gönderilen kitapların tamamı haktır. Bunların tamamına iman etmek gerekir. Allah tarafından gönderilen herhangi bir kitaba inanmayan kimse mümin olamaz. 3. Allah tarafından gönderilen kitabın içinde yer alanların tamamı haktır. Bunların tamamına iman etmek gerekir. Kitapta yer alan hususlardan birini bile inkar etmek kişiyi din dairesinin dışına çıkarır. 4. Allah tarafından gönderilen kitaplardan, Kur'an dışındaki diğer kitaplar zaman içinde tahrif edilmiş, orijinalliğini yitirmiştir. İndirildiği gibi kalmış olan ve kıyamete kadar da korunması garanti edilmiş olan tek kitap Kur'an'dır. 5. Kur'an'da yer alan hükümlerin değiştirilmesi söz konusu olamayacağı gibi, böyle bir temennide bulunmak da imanla bağdaşmaz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam son olarak Genç Dergisi'nin Şubat 2026 sayısından Profesör Doktor Soner Duman imzalı Kitap İnancı konusunda Orta Yol Nedir başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlık da programımızı nihayete erdiriyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.